Ayrım 2. Uzay Akımları. Asimov. Sayfa 19. İşte bu yüzden Rick'in eskiyi hatırlamasına engel olmak istiyordu. Ona sunabileceği hiçbir şeyi olmadığını biliyordu. Sonsuza kadar hafızasını yitirmiş ve çaresiz kalmasını istemek bencilceydi. Ama daha önce ona böylesine bel bağlayan kimse olmamıştı. Yeniden yalnız kalacağını düşünmek onu çok korkutuyordu. ''Hatırladığına emin misin Rick?'' diye sordu. ''Evet. Güneş etraflarındaki her şeyi kızıl bir ışığa boyarken tarlaların ortasında durdular. Çok geçmeden hafif, ıtırlı bir akşam rüzgarı esmeye başlayacaktı. Damalı sulama kanalları şimdiden mora dönmüştü. ''Hatırladıklarıma güvenebilirim Lona. Bunu yapabileceğimi biliyorsun. Mesela bana konuşmayı sen öğretmedin değil mi? Sözcükleri kendim hatırladım değil mi? Değil mi?'' ''Evet,'' dedi kadın gönülsüzce. ''Henüz konuşamadığım zamanlarda beni bu tarlalara getirdiğini hatırlıyorum. Durmadan yeni bir şeyler anımsıyorum. Dün bir keresinde benim için bir kirt sineği yakaladığını hatırladım. Onu avuçlarının arasında tutmuş ve mor pembe ışıklarını görebilmem için baş parmaklarının arasından bakmamı sağlamıştın. Ben de gülüp elimi parmaklarının arasına sokmaya çalışmış, sineğin kaçmasına sebep olmuş ve bu sefer de ağlamıştım. O zamanlar o şeyin bir kirt sineği olduğunu falan bilmiyordum tabii ama artık her şey çok açık. Bunu bana hiç anlatmamıştın değil mi Lona?'' Kadın başını olumsuz anlamda salladı. ''Ama bu anlattıklarım yaşandı değil mi? Doğru hatırlıyorum değil mi?'' ''Evet Rick. Şimdi de kendimle ilgili öncesine dair bir şey hatırlıyorum. Bir öncesi olmak zorunda Lona.'' Olmak zorundaydı. Valona bu düşünceyle birlikte yüreğinin ezildiğini hissetti. Adamın önceki hayatı farklıydı ve şu anda yaşadıkları şeyle alakası yoktu. Başka bir dünyadan olmalıydı, bunu biliyordu. Çünkü adamın kesinlikle hatırlamadığı tek kelime kirt idi. Tüm Fortuna gezegenindeki en önemli nesne için kullanılan bu kelimeyi ona kendisi öğretmişti. ''Peki ne hatırlıyorsun?'' diye sordu Valona. Bunun üzerine Rick'in heyecanı aniden azaldı, tereddüte kapıldı. ''Çok fazla bir anlam ifade etmiyor Lona, sadece bir zamanlar bir işte çalıştığımı ve onun ne olduğunu hatırladım. Hepsi bu, en azından bir bakıma.'' ''Ne iş yapıyordun peki?'' ''Hiçliği analiz ediyordum.'' Valona başını ani bir hareketle adama doğru çevirip gözlerinin içine baktı. Sonra da bir elini kısa bir anlığına Rick'in alnına koydu. Adam asabi bir şekilde ondan kaçındı. ''Yine mi o baş ağrılarından birine yakalandın Rick? Haftalardır öyle bir şey yaşamıyordun.'' ''Ben iyiyim, sen benimle uğraşma.'' dedi Rick. Kadının gözlerinin düştüğünü görünce de hemen ekledi. ''Beni rahatsız ettiğini kastetmiyorum Lona. Kendimi iyi hissediyorum ve benim için endişelenmeni istemiyorum. Hepsi bu.'' Valona'nın morali düzeldi. ''Analiz etmek ne demek?'' Rick onun bilmediği kelimeler biliyordu. Adamın bir zamanlar ne kadar eğitimli biri olduğunu düşününce kendisini bir kez daha önemsiz hissetti. Rick bir müddet düşündü. Nasıl desem, parçalarını ayırmak demek. Hani bazen tarama ışınlarının ayarının neden bozulduğunu anlamak için tasnif makinesini söküyoruz ya, işte onun gibi. ''Ah ama Rick, insan hiçbir şeyi analiz etmeyerek nasıl bir iş sahibi olabilir ki? Bu bir iş değil.'' ''Hiçbir şeyi analiz etmiyorum demedim, hiçliği analiz ediyorum dedim. Büyük H ile.'' ''Bu aynı şey değil mi?'' ''İşte geliyor.'' diye düşündü. Söyledikleri ona aptalca gelmeye başlıyor olmalıydı. Rick çok geçmeden bıkkınlık geçirip onu başından savacaktı. ''Hayır, tabii ki değil.'' Derin bir nefes aldı. ''Ama korkarım bunu açıklayamam. Bütün hatırladıklarım bundan ibaret.'' ''Fakat önemli bir iş olmalı çünkü öyle hissediyorum. Geçmişte sabıkalı biri olduğuma inanmıyorum.'' Valona yüzünü buruşturdu. Bunu ona asla söylememiş olmayı diledi. O zamanlar bunu yalnızca Rick'i korumak için yaptığını düşünerek kendi kendine avutmuştu. Ama şimdi sanki asıl niyeti adamı kendisine daha fazla bağlamakmış gibi geliyordu. Rick'in ilk kez konuşmaya başladığı zamanlardı. O kadar ani olmuştu ki bu durum Valona'yı korkutmuştu. Hatta Kentley'e bundan bahsetmeye bile cesaret edememişti. Bir sonraki izin gününde hayatı boyunca biriktirdiği paradan 5 kredi çekmiş, nasıl olsa asla bir çeyiz olmayacaktı, o yüzden bir önemi yoktu ve Rick'i bir kent doktoruna götürmüştü. Adamın adını ve adresini bir kağıt parçasına yazmış olmasına rağmen yukarı kenti güneşe yakın bir noktada tutan devasa sütunların arasında dolaşıp doğru binayı bulması 2 korkutucu saatini almıştı. Valona muayeneyi izlemek için ısrar etmişti. Doktor tuhaf tuhaf aletlerle bir sürü korkutucu şey yapmıştı. Rick'in başını 2 metal nesnenin arasına yerleştirip makinenin tıpkı geceleri ışıldayan bir kirt sineği gibi parlamasına neden olduğunda kadın ayağa fırlayıp onu durdurmaya çalışmıştı. Doktor da bunun üzerine 2 adam çağırıp çılgınca debelenen Valona'yı dışarı çıkarmıştı. Doktor yarım saat sonra yanına gelmişti. Uzun boylu ve çatık kaşlıydı. Valona kendisini onun yanında huzursuz hissetmişti. Çünkü her ne kadar aşağı kentte bir muayenehanesi olsa da adam aslında bir toprak efendisiydi. Ancak doktorun bakışları içten, hatta neredeyse nazikti. Ellerini küçük bir havluya kurulamış, sonra da kadının gözüne son derece temiz görünmesine rağmen onu bir çöp tenekesine atmıştı. ''Bu adamı nerede buldun?'' diye sormuştu. Valona kentliden ve devriyelerden bahsetmemeye özen göstererek olabilecek en basit haliyle yaşananları dikkatle anlatmıştı. ''Yani onun hakkında hiçbir şey bilmiyor musun?'' Kadın başını olumsuz anlamda sallamıştı. ''Evveline dair hiçbir şey bilmiyorum.'' ''Bu adama psişik sonda uygulanmış. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun?'' Valona ilk önce başını tekrardan iki yana sallamış ama sonra kuru bir fısıltıyla ''Yoksa deli insanlara yaptıkları şu şey mi doktor?'' diye sormuştu. ''Ve sabıkalılara, kendi iyilikleri için hafızalarını değiştirmeye yarıyor, düşüncelerini sağlıklı bir hale getiriyor ya da hırsızlık yapmak ve adam öldürmek isteyen kısımlarını değiştiriyor, anlıyor musun?'' Anlamıştı. Rick şimdiye dek ne bir şey çaldı ne de birine zarar verdi demişti kıpkırmızı bir suratla. ''Ona Rick mi diyorsun?'' Bu fikri eğlenceli bulmuş gibi görünmüştü. ''Peki seninle tanışmadan önce neler yaptığını nereden biliyorsun? Şu anda bunu söylemek zor. Sonda derinlemesine ve acımasızca yapılmış. Hafızasının ne kadarının kalıcı olarak silindiğini, ne kadarını yaşadığı şok yüzünden geçici olarak kaybettiğini kestirmek güç.'' ''Demek istediğim bir kısmı zamanla geri gelecek, konuşma yetisi gibi ama hepsi değil, gözetim altında tutulması gerekiyor.''
''Hayır olmaz, Rick benimle kalacak, ona iyi bakıyorum doktor.''
Adam kaşlarını çatmış, sonra daha yumuşak bir ses tonuyla devam etmişti. ''Eh ben seni düşünüyorum çocuk, kafasındaki bütün kötülükler silinmemiş olabilir, günün birinde seni incitmesini istemezsin.'' Tam o sırada bir hemşire Rick'i muayenehaneden dışarı çıkarmıştı. Adamı sakinleştirmek için sanki karşısında küçük bir çocuk varmış gibi sesler çıkarıyordu. Rick bir elini başına koymuş, etrafına boş gözlerle bakmış, sonra da Valona'yı görmüştü. Ardından kollarını öne uzatarak zayıf bir çığlık atmıştı.
''Lona!''
Valona hızla ileri atılıp adamın başını omuzlarına dayamış ve ona sıkıca sarılmıştı.
''Ne olursa olsun, Rick beni incitmez.''
''Doğal olarak bu vakayı rapor etmem gerekecek.'' demişti doktor düşünceli bir şekilde. ''Bu durumdayken otoritelerden nasıl kaçmış bilemiyorum.''
''Bu onu benden alacakları anlamına mı geliyor doktor?''
''Korkarım öyle.''
''Lütfen doktor, bunu yapmayın.''
Işıl ışıl parlayan 5 kredi alaşımını mendilinden çıkarıp zorla adamın eline tutuşturmuştu.
''Hepsini alabilirsiniz. Ona iyi bakacağım. Kimseye zarar vermeyecek.''
Doktor elindeki parçalara şöyle bir bakmıştı. ''Sen bir fabrika işçisisin değil mi?'' Valona başıyla onaylamıştı. ''Sana haftada ne kadar ödüyorlar?''
''2.8 kredi.''
Doktor kredileri nazikçe şıkırdatmış, ardından hepsini kapalı avucunda toplamış ve kadına geri uzatmıştı. ''Al bunları çocuk. Borcunuz yok.'' Valona şaşkın bir vaziyette kredileri geri almıştı.
''Kimseye söylemeyecek misiniz doktor?''
''Korkarım söylemek zorundayım. Kanunlar böyle.'' Valona görmeyen gözlerle yüreği ezilmiş bir şekilde mobiletini köye geri sürmüş ve yol boyunca Rick ona çaresizce sarılmıştı. Ertesi hafta Hiper Video Haber Bülteninde yerel transit güç ışınlarında meydana gelen bir kısa devreden dolayı bir gyro kazası olduğuna ve bir doktorun hayatını kaybettiğine dair bazı haberler görmüştü. Adamın adı bir yerlerden tanıdık geliyordu. O gece odasına döndüğünde onu kağıt parçasına yazdığı isimle karşılaştırmıştı. Aynı isimdi. Valona üzülmüştü çünkü doktor iyi bir adamdı. Adını çok daha önceleri başka bir işçiden duymuş, bir toprak efendisi olmasına rağmen fabrika işçilerine iyi davrandığını öğrenmiş ve acil durumlar için bir kenara not etmişti. Ve o acil durum gelip çattığında adam ona sahiden de iyi davranmıştı. Yine de neşesi kederine baskın gelmişti. Çünkü doktorun Rick'i rapor edecek zamanı olmamıştı. En azından kimse köye gelip adam hakkında sorular sormamıştı. Daha sonra Rick'in idrak kabiliyeti iyice arttığında doktorun dediklerini ona da anlatmış ve kendi güvenliği için köyde kalması gerektiğini söylemişti. Rick kadını sarsıp düşüncelerinden çıkardı. "Ne dediğimi duymadın mı? Eğer önemli bir işim varsa bu bir sabıkalı olmadığım anlamına gelir." "Yanlış bir şey yapmış olamaz mısın?" diye başladı Valona tereddütle. "Büyük bir adam olsan bile suç işlemiş olabilirsin. Bazen toprak efendileri bile." "Yapmadığıma eminim ama başkalarının da emin olması için bana neler olduğunu bulmam gerektiğini göremiyor musun? Başka yolu yok. Fabrikayı ve köyü terk edip kendimle ilgili daha fazla şey hatırlamalıyım." Valona paniğinin arttığını hissetti. "Rick, bu çok tehlikeli olur. Neden böyle bir şey yapacaksın ki? Diyelim ki sahiden de hiçliği analiz ediyordun. Niçin bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmen bu kadar önemli?" "Hatırladığım diğer şey yüzünden."
"Hangi diğer şey?"
"Sana söylemek istemiyorum," diye fısıldadı adam.
"Birine söylemek zorundasın, yeniden unutabilirsin."
Rick kadının kolunu kavradı. "Doğru, başka kimseye anlatmazsın değil mi Lona? Unuttuğum takdirde yedek hafızam olursun."
"Elbette Rick."
Rick etrafına bakındı. Dünya çok güzeldi. Valona bir keresinde ona yukarı kentte, şehrin kilometrelerce üstündeki kocaman bir ışıklı tabelada şöyle yazdığını söylemişti: "Galaksideki bütün gezegenlerin en güzeli Florina'dır." Rick etrafına baktığında bunun doğru olduğunu düşündü. "Hatırladığım şey çok korkunç," dedi. "Ama ne zaman bir şeyler hatırlasam bunların doğru olduğunu biliyorum. Bu sefer yine de bu öğleden sonra anımsadım."
"Neymiş peki?"
Rick kadına korku dolu gözlerle baktı. "Bu gezegendeki herkes ölecek. Florina'daki herkes." İkinci bölüm. Kentli. Kapı sinyali çaldığı sırada Marilyn Terence raftan bir kitap, film almak üzereydi. Az önce düşünce çizgileriyle dolu olan ziyadesiyle tombul yüz atları çabucak her zamanki hafif ihtiyatlı haline büründü. Bir elini dökülmeye başlayan kızıl saçlarının arasında gezdirdi ve "Bir saniye!" diye bağırdı. Filmi yerine koydu, sonra da bölmeyi duvarın geri kalanından ayırt edilemeyecek bir şekilde gizleyen, kapağı çalıştıran düğmeye bastı. Muhatap olduğu basit fabrika ve tarım işçileri, içlerinden birinin ne de olsa kentli bu gezegende doğmuştu, kendi filmlerine sahip olmasını bir parça gurur verici buluyordu. Bu düşünce zihinlerini kaplayan o bitmek tükenmek bilmez alacakaranlığı aydınlatıyordu. Yine de filmleri açıkça sergilemesi iyi olmazdı. Kitap filmlerin görüntüsü işleri bozar, işçilerin zaten zar zor dönen dilleri hepten tutulurdu. Kentlinin kitaplarıyla istedikleri kadar övünebilirlerdi. Ancak onları bizzat kendi gözleriyle görmeleri, Terence'i bir Florinalı'dan çok bir toprak efendisi gibi algılamalarına neden olurdu. Bir de toprak efendileri vardı tabii. İçlerinden birinin Terence'in evini ziyaret etmesi pek olası değildi. Ancak öyle bir şey yaptıkları takdirde karşılarında bir sıra film bulmalarına göz yummak tedbirsizlik olurdu. O bir kentliydi ve gelenekler gereği bazı imtiyazları vardı. Fakat bunlarla böbürlenmesi hoş olmazdı. "Geliyorum," dedi yeniden bağırarak. Kapıya doğru ilerlerken tüniğinin yakasını ilikledi. Kıyafetleri bile az çok toprak efendilerininkilere benziyordu. Bazen Florina'da doğduğunu neredeyse unutuyordu. Gelen Valona marştı. Kadın dizlerini kırıp başını eğerek onu saygıyla selamladı. Terence kapı yardına dek açtı. İçeri gel Valona, otur. Sokağa çıkma yasağı saati başlayalı epey oldu. Umarım devriyeler seni görmemiştir.
Gördüklerini sanmıyorum kentli.
Eh, umalım da öyle olsun. Kötü bir sicilim var biliyorsun.
Evet kentli, geçmişte benim için yaptıklarınıza minnettarım.
Önemli değil, gel otur. Yiyecek ya da içecek bir şeyler ister misin? Valona bir sandalyenin ucuna sırtı dimdik bir vaziyette oturdu ve başını olumsuz anlamda salladı.
Hayır, teşekkür ederim kentli, yemek yedim.
Gelen misafirlere bir şeyler ikram etmek köylülerin adetlerindendi. Kabul etmekse görgüsüzlük sayılırdı. Terence bunu biliyordu, o yüzden ısrar etmedi. Sorun nedir Valona, yine mi Rick? Kadın başıyla onayladı ama meseleyi nasıl açıklayacağını bilemiyormuş gibi bir hali vardı. Fabrikada ona sorun mu çıkarıyorlar diye sordu Terence.
Hayır kentli.
Yine mi başı ağrıyor?
Hayır kentli.
Terence açık renkli gözlerini kısıp kaşlarını çatarak bekledi. Valona, sorunun ne olduğunu tahmin etmemi beklemiyorsun herhalde değil mi? Haydi çıkar artık ağzındaki baklayı. Yoksa sana yardım edemem. Yardımımı istiyorsun sanırım.
Evet kentli, dedi kadın, ardından hızla konuşmaya başladı. Bunu size nasıl anlatabilirim ki, kulağa çılgınca geliyor.
Terence kadının omzunu sıvazlayacak gibi oldu ancak teması karşısında irkileceğini bildiğinden bunu yapmadı. Valona her zamanki gibi o koca ellerini elbisesinin olabildiğince derinlerine gömmüş bir vaziyette oturuyordu. Kadının kaba güçlü parmaklarını birbirine kenetlediğini ve onları yavaşça evirip çevirdiğini fark etti. ''Anlatacağın şey ne olursa olsun seni dinleyeceğim.'' dedi.
Kent doktorunu ve bana söylediklerini size anlattığım zaman hatırlıyor musunuz?
Evet Valona, hatırlıyorum ve bana danışmadan bir daha asla böyle bir şey yapmamanı söylediğimi de hatırlıyorum. Peki sen bunu hatırlıyor musun? Kadının gözleri fal taşı gibi açıldı. Terence'in öfkesini anımsamak için teşvik edilmesine gerek yoktu.
Öyle bir şeyi bir daha asla yapmam kentli. Ben sadece Rick'i yanımda tutmama yardım etmek için her şeyi yapacağınıza dair verdiğiniz sözü hatırlatmak istemiştim.
Sözüm söz, ne oldu? Devriyeler Rick hakkında sorular mı sormaya başladı?
Hayır, ah sizce öyle bir şey yaparlar mı kentli?
Yapmayacaklarına eminim, sabrını yitirmeye başlıyordu. Haydi ama Valona, anlat artık bana şu derdini.
Kadının bakışları kederlendi. Kentli, Rick beni terk edeceğini söylüyor. Onu durdurmanı istiyorum.
Seni neden terk etmek istiyor?
Bir şeyler hatırladığını söylüyor.
Terence'in yüzü ilgiyle aydınlandı. Öne eğildi ve kadının elini tutacak gibi olduysa da son anda kendine engel oldu. Bir şeyler hatırladığını mı söylüyor? Ne gibi şeyler?
Terence, Rick'in bulunduğu günü hatırlıyordu.
Birkaç çocuğun köyün hemen dışındaki sulama kanallarından birinin etrafında toplandığını görmüştü. O kulak tırmalayıcı tiz sesleriyle onu çağırmışlardı.
''Kentli! Kentli!''
Terence bir koşu tutturup onların yanına varmıştı. ''Ne oldu Razi?'' Köye geldiği günden beri çocukların isimlerini öğrenmeye önem göstermişti. Anneler bundan hoşlanıyordu ve ilk bir iki ayının kolay geçmesini sağlamıştı. Rassi'nin midesi bulanmış gibi bir hali vardı. ''Şuraya bakın kentli.'' Bir parmağıyla beyaz ve kıvranan bir şeyi işaret etmişti. Bu Rick'ti. Diğer çocuklar hep bir ağızdan bağırarak karma karışık bir açıklama yapmaya koyulmuş. Terence'in anladığı kadarıyla koşmak, saklanmak ve kovalamakla ilgili bir oyun oynuyorlardı. Oyunun adını ve işleyiş şeklini de anlatmaya niyetlenmişlerdi ki tam olarak kimin ya da hangi tarafın kazandığı konusunda ufak bir tartışma yaşayınca konuşmaları yarım kaldı. Tabii bunların hiçbirinin önemi yoktu. 12 yaşındaki kara saçlı bir oğlan olan Rassi bir inilti duymuş ve o tarafa doğru dikkatle yaklaşmıştı. Kovalayabilecekleri bir hayvanla, belki de bir tarla faresiyle karşılaşmayı beklemiş ama onun yerine Rick'i bulmuştu.
Tüm çocuklar bu tuhaf manzara karşısında tiksinti duymak ile hayrete kapılmak arasında kala kalmıştı. Çenesinden salyaları akan, dermansızca ağlayıp sızlanan ve kollarıyla bacaklarını amaçsız bir şekilde sallayan yarı çıplak bir yetişkindi bu. Kirli sakallı yüzündeki solgun gözleri rastgele sağa sola kayıyordu. O gözler Terence'inkilerle buluşmuş ve bir anlığına odaklanmış gibi görünmüştü. Ardından adam baş parmağını yavaşça havaya kaldırıp ağzına sokmuştu. Çocuklardan biri gülmüştü. ''Şuna bakın, kentli parmağını emiyor.'' Bu ani bağırış yerde yüzü koyun yatan adamı ürkütmüştü. Önce yüzü kızarıp buruşmuş, ardından gözyaşı dökmeden zayıfça ağlamaya başlamıştı. Ama parmağı hala ağzındaydı. Kirle kaplı elinin geri kalanına tezat oluşturacak şekilde pembe ve ıslaktı. Terence bu manzara karşısında kapıldığı uyuşukluğu üzerinden atmıştı. ''Pekala, bakın çocuklar, buralarda kirt tarlalarında koşmamalısınız, ekinlere zarar veriyorsunuz ve tarla işçilerine yakalandığınız takdirde başınıza neler geleceğini biliyorsunuz. Haydi gidin buradan ve gördüklerinizden kimseye bahsetmeyin.'' ''Dinle Rasi, bir koşu gidip Bay Yenkus'a buraya gelmesini söyle.'' İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.